Ayrım 3, sayfa 21. Can dostlarının yoludur din. Bir toplumun yanlış yorumlanarak uyguladığı kurallardan İslam'ı değil, sadece o toplumun cehaletle şekillenmiş insanlarını sorumlu tutabilirsin. Bilgiyi suçlamak, kaynağı inkar etmek, bu yağmalamaya yol vermek olur, dedi Eti. Bilge konuşmak istedi ama Eti neredeyse kükredi. Bitirmedim. Bilge'nin ifadesi dondu kaldı. İlk defa Eti'yi bu kadar kesin görüyordu. 3 ay önce Can ile kapışmasını saymazsak. Hemen kapadı ağzını ve Eti devam etti. Bugün tüm dehşet verici uygulamaların nedeni Arap dünyasının en başında Kur'an-ı Kerim'i yanlış yorumlamasıdır. Asıl suçlularsa mantığa uymayacak, akla sığmayacak bir sürü şeyin Kur'an-ı Kerim'de olabileceğine inanıp onu okuyup anlamak yerine etrafındakilerden dinler duruma geçenlerdir. Göğüsleri erginleşmemiş huri kızları, sence evrenin mimarı olan bir kudret insanlığı cennete motive etmek için buna ihtiyaç duyar mı? Ya da böyle bir kudret sence sübyana şehvet duyacak kadar cinselliğini ehlileştirmiş bir varlığa cenneti alır mı? Kendi küçücük kirli işlemez akıllarında ürettikleri düşünceleri Kur'an-ı Kerim'de varmış gibi savunan pisliklerle dolu bir dünya. Çünkü korkuyorlar. O kadar gerideler ki gelişimi engellemezlerse iyice geride kalmaktan, başka hiçbir şekilde önlem olamamaktan, ciddiye alınamamaktan korkuyorlar. İşte bu yüzden her yerde, her karanlıkta insanlığı bir adım daha geriye götürebilmek için, ışığı bir derece daha örtebilmek için pusuya yatmış durumdalar. Bilge'nin kaşları çatıldı. Ne yani şimdi Eti? Bir anda İslam'ın savunucusu mu olmuştu? Sanki Eti'nin aklını okudu. Senden bir anda anlamanı ve İslam'ın savunucusu olmanı istemiyorum. Savaşmanı ise asla. Çünkü karanlıkla savaşmanın tek yolu fark etmektir. Fark edince ışık olursun. Karanlıkta etrafını görebilmen için nasıl bir an durup dikkatle odaklanman gerekirse, insanlar rehber olsun diye insana adanmış bu yolu ancak odaklanıp dikkat ettiğin, yani fark ettiğin zaman özgürleşebilirsin. Bilge, bazen özgürüm, ihtiyacım yok benim yola. Zaten her yerde, her şeyde olan Yaradan'a varmak için yola ne gerek var dediğinde Eti'nin çatık kaşları gevşedi. Sonra ne kadar uzun süredir dikildiğini düşündü ve karşıdakinin Bilge olduğunu hatırladı. Ne gerek vardı zaten? Her yerde, her şeyde olan Yaradan'a ulaşabilmek için yollara. Ne kadar da mantıklıydı Bilge'nin karşısındaki koltuğa otururken. Özgür müsün diye mırıldandı. Bilge cevap vermedi. Eti'nin konuşmasını bekledi. Eti devam etti. Ben zaten özgürüm. Dedin ya, gerçekten özgür müsün? Bilge evet anlamında temkinli bir şekilde kafasını sallarken Eti'nin yumuşak hatlı ama sanki her ifadeyi en usta şekilde sergilemek için detaylıca şekillenmiş yüzünde küçük bir tebessüm belirdi. Milyonlarcası köle gibi yaşarken, yok yere kurban edilirken, binlercesi vücutları toprağa gömülüp taşlanıp öldürülürken ve sürüler Yaradan'a ihanetten öldürülmeye hazırken sen nasıl özgürsün Bilge? İnsan nasıl özgür olabilir insanlık köleyken? Bilge cevap vermedi. Nasıl olmuştu da dinden gelmişlerdi buraya? Nasıl olmuştu da bir anda yenik düşmüştü kendini en haklı hissettiği konuda? Silkelendi. Eti'nin sorgulayan gözlerine bakıp çıkıştı. Tüm bu vahşeti yapabilenler insan mı ki ben parçası olayım? Benim insanlık dediğim şey sanatla, bilimle, düşünceyle doğuranlar, etrafındakileri katledip toprağa kana boğanlar değil. Eti geriye yaslanırken istediğin gibi kandırabilirsin kendini. Sen ütopik dünyada bilim ve sanata sığın ama sakın unutma, eğitmediğimiz, hor gördüğümüz herkes bir gün karşımıza çıkacak. Üstelik ellerinde silahlarla, dedi. Bilge daha önce çok okumuştu. Bu sözü bir yerlerde, metronun duvarında, sokaklarda, şehrin içinde gezinen bir fısıltı gibiydi. Ama şimdi Eti'nin sesinden duymak, okuduğu şeyin ne kadar da gerçek olduğunu hissettirdi ona. Eti devam etti. İnsanlık tarihindeki en büyük savaşlar din yağmacıları tarafından çıkarılmıştır. Dini yağmalamak o kadar tekrarlanmış bir davranıştır ki adeta bir insanın hastalığı olmuştur. İnanca yapılan bu saldırı toplumlara musallat olan bir düşünce parazisi gibidir. Hayatın kutsallığı içinde gerekli olan inancın yaşamı lanetleyen bir duyguya dönüştürülmesini engellemelidir. Göğüsleri erginleşmemiş huri kızları diye bir şey asla yoktur kitapta. Kur'an-ı Kerim Arapça yazılmamıştır ki niye Arapça okunsun? Hz. Muhammed Arapça dahi yazı yazmayı bilmezken kitabın her kelimesinin Allahça inmiştir. Ona ve Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in bu eşi benzeri olmayan dilde yazılmıştır. Peki sor bana, kaç kişi bilir bu eşsiz dili? Kaç kişi çözmüştür bu sadece tek bir kitapta bulunan Allahça yazıyı? Bilge'nin şaşkınlıkla kalkan kaşları Eti'yi durdurdu. Eti sakinleşip öne gelerek dirseklerini dizlerine dayadı. Tüm dikkatiyle Bilge'nin gözlerine odaklandı ve anlattı. Kur'an-ı Kerim'in dilini okuyabilmek için çok yoğun bir konsantrasyon ve detaylı zeka gerekir. Araplar bu eşsiz dili hiçe sayıp kitapta Arapçaya olan benzerlikleri yuvarlayıp boşlukları kafalarına göre benzer buldukları kelimelerle doldurarak yorumlamışlardır. Dikkat edersen çevirisini yapmışlardır diyemiyorum. Çünkü anlamanı istiyorum. Çevirisi yapılmayacak detaydan ancak yorumu yapılarak anlaşılabilecek derinlikte bir kitap bu. Öyle bir derinlik ki tek bir kelimesi üzerinde kitap yazılabilir. Arapça olmayan kitabı Arapçaymışçasına çevirmeye çalışmışlar ve bu çeviriler aslında Kur'an-ı Kerim'de hiç bulunmayanlar anlamına eklenmiştir. Nebe suresi 33. ayette Arapça kevaibe etrabe bazı meallerde göğüsleri yeni tomurcaklanmış yaşıt kızlara ya da dilberler olarak çevrilmiştir. Arapçada kevaibe ve etraben kelimelerinin ikisi de dişi ya da eril anlamında olmadığı halde, yani bu kelimelerle bahsedilen ve cennette yaşadığı belirtilen bu varlığın cinsiyeti belirtilmediği ve hatta cinsiyeti olmadığı halde cehaletle kendi küçük akıllarıyla sanki arkalarına şeytanı almışçasına Kur'an'ı yorumlamaya çalışan birileri, bu anlamda kadın ya da erkek cinsiyeti içermeyen kelimelerin tamamen üzerinde oynamış ve sonunda meallere bu varlıkları huri kızları olarak yazmışlardır. Etraben aslında uyumlu, denk anlamına gelir. Kevaibe ise değerli demektir. Yani huri kızlarıyla, dilberlerle, herhangi bir dişiyle alakası olmayan kelimeler resmen üzerlerinde oynanarak meallerle taşınmıştır. Cennette cinsiyetlerin ve cinselliğin olduğunu söyleyen, belirten hiçbir ima yoktur kitapta. Aksini söyleyenler resmen manipüle etmek için dinleyenlerin bilgisizliğini kullanırlar. Ne gibi biliyor musun? Karşındaki sapığa başka bir sapıklıkla ikna edip günah işlemesini engellemeye çalışmak gibi bu. Bir düşün, kime dersin cennette seni göğüsleri erginleşmemiş huri kızlar bekliyor diye? Ne demek bu? Bir düşün, buradaki küçük kızları ellemez, sen cennette sana yüzlerce sübyan verilecek demek. Motivasyona bak. Bu ancak bir cahilin anlamadığı anlamı başka bir cahile anlatmaya çabasıdır. O cahili ikna edip yanına çekme çabasıdır. Bu çaba asla İslam'a ait değildir. Anlamları anlayamadığı için kendi zavallı anlamlarını yaratmak zorunda hisseden cahil insanlara aittir. Düşün Bilge, cehennem nedir? Cahilin otoritesidir. Cehennem. Kendi küçük aklıyla çözdüğünü sandığı evrenin kanunlarını, Yaradan'ın kurallarını öyle indirger ki varoluşun anlamını otomatik sığ davranışlara dönüştürür. İmanı şekle sokar. Şekilcilik tamamen şeytani bir fikir tasarımıdır. Şekle bakıp aldanırsın, şekilcilikle kamufle olur kötülük. Sakalı uzatır, takkayı kafaya geçirir, kamuflaj tamamdır. Halbuki inanmak, inandığını anlamak, anladığını uygulamak, ne takkeyle ne sakalla alakalıdır. Zaten anlayanın o takkeye de sakala da ihtiyacı kalmaz çünkü. Yaradan asla şekilci değildir. Şekilci olan şeytandır. Bugün Kur'an-ı Kerim'in orijinal fikirlerini asıl anlatmak istediğini hiçbir mealinde bulamazsın. Maalesef bugün çok az kişi bilmekte Kur'an'ın özdeni anlattığını. Bir örnek vermek istiyorum Bilge. Cihat ne demek? Eti'nin bu çok iddialı sorusuyla Bilge bildiğini sandığı anlamı bilmediğini anladı. Cevap vermek yerine kafasını soru sorarcasına iki yana salladı. Neydi cihat? Eti açıkladı. Cihat kelimesi kökünü jihad kelimesinden alır. Cihat kelimesi ise gayret etmek, yani ilerlemek için sürekli gayret edip çabalamak anlamına gelir. Cihat aslında kişinin çabada olması, kendi nefsiyle sürekli bir mücadelede olması demekken bugün anlamı nerelere taşınmıştır. İşte bu yüzden inanıyorum şeytanın da yeryüzüne indiğine. Çünkü hiçbir insanoğlu anlamı böylesine çarpıtamaz. Kimse bu kadar cahil, bu kadar sapkın olamaz. Kur'an-ı Kerim sana nefsinle mücadele et. En büyük mücadele nefsinle olandır. Yılma, nefsini yen derken cihatla sen gidip can alıyorsun. Güya Allah adına onun yarattıklarını öldürüyorsun. Yeni yürümeye başlayan bir bebeğin her ayağa kalkmaya çalıştığında düşmesine rağmen yılmayıp yeniden ayağa kalkmasıdır cihat. Ya da bir annenin ölmek üzere olan bir çocuğunu pes etmeden, yılmadan iyileştirmeye çalışmasıdır. Savaş değildir. İslam adına can almak asla değildir. Kur'an-ı Kerim'le savaşı kutsal olarak nitelendirmek, tek bir kelime bulamazsın. Yoktur. Var diyen onu oraya kendisi koymuştur. Din adına savaşmayı kutsal abdedenler, bu işten para kazanan din tüccarlarıdır. Bilgi etkilenmişti. Duyduğu bilgilerin beyninde yer bulması bekledi. Eti iyi misin diye sorarken sadece kafasını sallayabildi. İyi miydi? Bir konuda artık her şeyi çözdüğünü sanan birinin aslında o konuda hiçbir şey bilmediğini anladığı andaki kadar iyiydi. Eti devam etti. Allah bir makamdır ve insan bu makamın isim ve sıfatlarının beden olmuş halidir. İslam dünyasındaki en büyük problem farklı kavramların aynı isimlerle adlandırılmış olmasıdır. Eğer aynı karmaşa tıp dünyasında olsaydı, bir düşün bilge, böbrek dediğinde hem böbrekten hem beyinden hem de damardan bahsediyor olduğunu düşün. Ameliyata girildiğinde yapılacak yanlışlıkları düşün. Bu kavram karmaşası Kur'an-ı Kerim'in dilinin eşsizliğinden gelir. Yaratılışı anlayabilmek için önce kavramları iyice anlamak lazım. Peygamberimizin döneminde İslamiyet idraki parçalara bölünmemişti. Oysa şimdi İslamiyet idrakinde 4 derece vardır. Birincisi şeriat mertebesidir. Yani kurallara beden olarak uyma mertebesi. İlkelliğin ehlileştirilip tinselliğin tensellikten daha değerli olduğunu anlama mertebesi. Aklın aktivite olduğu, insanın kendini diğer canlılardan ayırıp ahlakı öğrendiği mertebenin burası. Bilgenin kaşları çatıldı. Cihadın değiştirilmiş, yanlışlatılmış, para peşinde din tüccarlığı yapanlarca manipüle edilmiş anlamından sonra şimdi de şeriat çıkmıştı karşısına. Arap ülkelerindeki uygulamasıyla tüm dünyaya korku salan caniliğin temeli şeriat. Kendi çatılan kaşlarının altında bakışların değiştiğini fark etti bilge. Ta ki eti ona korkma diyene kadar. Korkma. Aynı kelime ama ikimizdeki anlamları ve temsil ettikleri dünyalar çok farklı. Kelime anlamına odaklanırsak nedir şeriat? Bilge, hırsızlık yapanın elinin kesildiği, bilim adına araştırma yapmanın ölümle cezalandırıldığı, karanlık, ilkel ve güya dinsel bir yönetim şekli diye cevap verdi. Söylediği her kelimeden tiksinerek. Eti tebessümle itiraz etti. Şeriat, şeri yani kötülüğü at demektir. İlkel bir ruhun kendi bedensel ihtiyaçları, keyifleri için diğerlerinin hakkını yememesi gerektiğini anlayana kadar ibadetlerle ezberletilir gibi hatırlatmaya ihtiyacı olabilir. Şeri yani kötülüğü atabilmek için şekillendirilmiş kurallarken şeriat, bugün ifadenin katledildiği, hakkın korkusuyla sindirildiği, kötülüğün kaynağı haline getirilmiştir birçok Arap ülkesinde. Bugün Müslüman dünyası dediğimiz topluluğun büyük bir kısmı bu ilk mertebede, yani kurallar kısmında takılı kalmıştır. Fazla sorgulamadan, soru sormayı saygısızlık sayıp biat ederek İslam'ı yaşadıklarını sanırlar. Ama İslam insandan düşünmesini bekler. Düşünmesini, sorgulamasını, anlamasını. Çünkü özü o kadar sağlamdır ki İslam'ı ne kadar sorgularsan sorgular, o kadar seversin, anlarsın aslında. Ama İslam'ın özünü bilmeyenler korku imparatorluğu içinde ölümcül kurallarla sınırlandırdıkları insanları Allah'a hizmet etmek bahanesiyle bu birinci basamakta hep hapsederler. İşte bu birinci mertebeye obsesif bir şekilde takılı kalanlar fanatiğe dönüşürler ve özü hedeflemek ve tekamüle ilerlemek yerine burada şekille sınırlı kalırlar. Şeriat takıntısıyla sevgisizleşerek şeytana hizmet etmeye başlarlar. Çünkü daha önce söylediğim gibi şekilcilik şeytana aittir, yaradana değil. Bu birinci mertebenin algısını idrak edenler, yani felsefi olarak anlamayanlar da aşk doğmaya başlar. Aşk bir görev gibi uygulanan kurallar, yapılan ibadetler yerini yavaş yavaş aşkla yapılan seremonilere bırakır ve muhabbet doğar. Burası artık ikinci basamaktır. Bu ikinci basamağı tarikat mertebesi denir. Tarikat, insanların bir araya toplanıp beyinlerinin yıkandığı ve tuhaf ölüm makinalarına dönüştürüldüğü ilkel topluluklar geldi bilginin aklına. Ama etinin devam eden kelimeleri bilgiyi kendi düşüncelerinden sıyırdı. Muhabbetle geçen ikinci mertebede varoluşun bilgisiyle coşarsın. Sanki evren sana kapılarını açar. Yıldızlara baktığında artık karanlıkta parlayan noktalar değil, yaratılışın hikayesini görmeye başlarsın. Bilim adamlarının anlatabilmek için yüzlerce kitap yazdığı kuantum algısı gelişir. Doğallıkla ve bu algı kişiyi üçüncü mertebeye ulaştırır. Yani hakikat mertebesine. Burada artık kainatın bir parçası olduğunun farkındasındır. Ve için içine sığmaz. Ruhunun özünü hissedersin. Sende sen yoksun aslında. Sendeki Allah'tır. Bilirsin. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de ben sana şah damarından yakınım der Yaradan. Yakındır ama bu mertebeye gelene kadar bilemezsin. Çünkü hissedemezsin. Bilge elini kaldırdı. Bir anlık araya ihtiyacı vardı. Mertebelerle oluşturulmuştu varoluş. Şeri anlatmakla başlayan, harikatla devam eden ve hakikate varan üç etmişti ama eti dört demişti. Dördüncüsü nedir diye sordu sakince. Eti açıkladı. Hakikat mertebesinin sonunda fark edersin ki Allah herkestedir, her şeydedir, her yerdedir. Bunun idrakine vardığında dördüncü mertebe açılır sana. Marifet. Eti sustu, geriye yaslandı. Bilge'nin kendisinden ayrılmayan gözlerine baktı. Uzun lafın kısası, temelde herkeste ve her şeyde Allah'ı görmeyen biri hakiki İslamiyeti anlamamış demektir. Ve temelde herkeste ve her yerde Allah'ı gören biri ise birine zarar verdiğinde Allah'ı incittiğini bilir. Yani İslam bugün çoğunun yaşadığı gibi değil. Bilge ve şu an dünyanın temel sorunlarından biri bu kadar muazzam bilgilerle hayat olmuş bu kudretin yanlış anlatılması. Anlıyor musun? Bilmek zorundasın. Çünkü ancak bilirsen anlarsın ve anlamı yutan bu cahilliği, caniliği yenebilirsin. Minarelerin süngüye, kubbelerin miğfere, camilerin kışlaya ve müminlerin askere dönüştürülmeye çalıştığı, Allah'ın canından intikam alırcasına, kulu kuldan, dinle ayıran ve insanı insana kırdıran şey ancak şeytanın hizmetinde olabilir. İbadeti candan hınç alır gibi kullanmak, cehennemi dünyaya indirmektir. Cana zarar veren Allah'ı incitir. Bilmek zorundasın bilge. Bilmek ve hakiki insanın var olmasına yardım etmek zorundasın. Yoksa senin her görmezlikten gelişinde ışığımızı yağmalamaya devam edecekler. Bilge ağzını açtı. Sormak istediği onlarca sorusu vardı ama eti izin vermedi. Konuşmasına parmağıyla onu susturup aa diyerek ayağa kalktı. Kulaklığını taktı. Bugün 8 kilometre koşmam lazım. Aksatamam. Bana sormak yerine kendin araştırmalısın. Aynı benim yaptığım gibi. Önce bir sürü saçmalıklara karşılaşacaksın, yorulacaksın ama sonra vazgeçmediğini görünce asıl bilgi sana gelecek. Masanın ardındaki konsola doğru gitti. Çekmecesini açıp içinden bir kitap çıkardı. Kafasındaki soruları işgalinden kaybolmuş bilgiye uzattı kitabı. Al bakalım. Çıkmak üzere açtı kapıyı ve dönüp bilgiye baktı. Rastgele aç bir sayfa ve tek bir cümle oku. Bakalım senin için mi yazılmış kitap dedi ve çıktı koşusuna gitti. Sersemlemiş bir şekilde bir süre koltukta oturan Bilge önce kitabı kenara bıraktı. Kalktı, toparlandı. Cep telefonunu bıraktığı masanın üzerine aldı. Çıkarken kitabı alması gerektiğini hatırladı. Yapacak bir sürü işi vardı. Çıkmak üzere kapıya geldiğinde rastgele bir sayfayı açtı ve gözüne gelen ilk satırı okudu. İlim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı. Hazreti Ali. Ayrım sonu.